Ayrım 74, sayfa 975. İri memeler ve geniş kalçalara ek. Dipnot. Moyen ilk kez Dajia dergisinde tefrika olarak yayınlanan romanı üzerinde daha sonra çalışmalar yaptı. 13 Nisan 1995, Goyumi'de ilk taslak. 17 Temmuz 1995, Beijing'de ikinci taslak. 15 Eylül 1995, Beijing'de üçüncü taslak yazıldı. 18 Temmuz 2001 ve Kasım 2009 Beijing'de düzeltmeler yapıldı. Can Yayınları'nın çevirisi kitabın Kasım 2009 tarihli son düzeltmeden sonraki 2013 tarihli özgün baskısından yapıldı. 1. 8. Abla, 8. Abla, seni büyük bir acı içinde hala düşünüyorum. Seni düşünürken gözyaşlarım ot gibi fırlıyor gözlerimden. Sen bana en yakın olansın. Goyumi Kuzeydoğu bucağının yabani otları andıran kadınları senin güzelliğinin yanına bile yaklaşamaz. Ama ben seni hep görmezden geldim yoksaydım. İhtiyaç vazası bir ürün gibi sessizce bir köşeye çekildim. Ancak sen öldükten sonra anladım değerini. Ardından bir yığın saçma şey söyledim seni onurlandırmak için. İpek gibi düz. Lepiska saçların vardı ama bitliydin. Gözlerin kristali andırırdı ama kördün. Dudakların iki kırmızı ibikti. Memelerin al bir atın yeşim toynaklarıydı. Su fıçısının yanında dururken anneme daha fazla yük olmak istemediğini düşündün. Şanguan ailesinin itibarını zedelemekten korkuyordun. O yüzden kendini nehre attın. Şanguan ailesinin itibarı aslında, hani derler ya, bir lokma aş için dilenmeye başladıysan daha fazla fakirleşemezsin. Her yerini bit sarmışsa artık kaşınamazsın diye. İşte öyle. Ha su fıçısına düşüp boğulmuşsun, ha kendini nehre atıp. El yordamıyla avlu kapısını bulup dışarı çıktım. O kapıdan ne kahramanlar ne kıvadayı çapkınlar girip çıkmıştı. Avlu kapısı çoktan harap bir haldeydi. Yalnız bir kırlangıç saçağın altından sana seslendi. O kırlangıca seni gördüğü zaman cıvıldamasını öğretmiştin. Kırlangıcın kanatlarının ışırtısını ve kanatlarının üzerindeki mavi kiremitlerin parıltısını duymuş olmalısın. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Ben nehre gidiyorum. Sen de benimle gelmek ister misin? Bir kırlangıç sürüsü başının üzerinden üzgünce uçup geçmişti. Hutong'da güney rüzgarı esiyordu. O kıtlık yıllarının aç baharında kurumuş otların arasından aç insanların pis kokuları yayılıyordu. Senin henüz açlıktan ölmemenin tek nedeni annemin değirmenden çaldığı tahılları yutup midesinde saklamasıydı. Halk komünü simaların yel değirmeninde bir grup kadın toplamıştı. Kadınların değirmen taşını döndürerek öğüttükleri tahıllar, Şiyan bölgesinde yapılan barajda çalışan işçilerin un ihtiyacını karşılıyordu. Değirmenin bekçiliğini gerçek adı bilinmeyen Ma Bang denilen bir adam yapıyordu. Ma Bang engelli bir gaziydi. Tel tel gümüş gri saçları ve al yanaklarıyla iyi bir adamdı. Elinde deri bir kırbaçla değirmenin kapısında dikilir, canı çekince de değirmenin etrafında birkaç tur atardı. Kadınlar yüzlerine sahte bir gülümseme takınıp tatlı dille ona yanmaya çalışırlardı. Ma Bang, Ma Bang. Sen de Bodhisattva gibi bir yürek var. Hayır, ben Bodhisattva gibi iyi kalpli değilim. Benim çok keskin gözlerim ve zehir gibi bir beynim var. Her şeyi tüm açıklığıyla görürüm. Kim tahılları midesine indirip çalmak gibi bir eşeklik yaparsa beni eli kırbaçlı mabanga duygusuzlukla suçlamayın sakın. Cui ailesinin dul gelini, o da artık yaşlandı, sarkmış memelerini mabangın sırtına sürttü. Ma amca, ma amca, sen bildiğin despot, toprak ağasının tekisin. Şu ağla gel de seninle yüz yüze konuşacaklarım var. Dul Cui o sıralar Simaku'nun sevgilisiydi. Hayatta tenezzül bile etmeyeceği bu adama yanaşmakla kendini diğerleri için feda ediyordu işte. Düpedüz kendini kaplana yem ediyordu. Fırsatını kaçırmayan kadınlar nohut ve buğday tanelerinin ceplerini ve çorapların içine doldurmaya başladılar. Hatta donunun içine bile gizleyenler vardı aralarında. Ama bu küçük oyunlar nasıl kaçabilirdi ki? Ma Bang'ın keskin gözlerinden. İş çıkışı kadınların hepsini durdurup sakladıkları bütün tahılları son tanesine kadar çıkarttıktan sonra sırtlarını kırbaçladı vahşice. Çalarsınız ha, hırsızlık yaparsınız. Bir şak ve hemen ardından kanlı bir kırbaç izi sırtlarda. Kadınlar yere diz çöküp göğe ulaşan inlemelerle ağlamaya başladılar. Dul Cui'nin yaptığı fedakarlık da boşa gitmişti. O da aldı nasibini Ma Bang'ın kırbacından. Kamu malı halka, özel mülkiyet şahsa aittir. Ben kimseyi kayırmam dedi Ma Bang. Kadınlar bir daha bir yerlerine tahıl gizlemeye cesaret edemedi ama yeni bir yöntem geliştirmişlerdi. Ma Bang'ın etrafta olmadığı zamanlar tahılları gizlice midelerine indiriyorlardı. O sıra neye denk gelmişlerse onu yutuveriyorlardı hemen. İster maş fasulyesi, ister darı, ister buğday olsun. Ne bulurlarsa artık. Tahılları yutarken çiğnememek gerekiyordu. Annem bir keresinde tahıl çiğneyen bir kadının ağzından çıkan sesin havai fişek patlamasını andırdığını söyledi. Bütün bütün yutun be, ama bütün bütün yutarlarken de yutkunmak çok zor oluyormuş. Simaların o iki günahkarı ne diye bu kadar büyük değirmen taşları yapmış ki? Hepsi birer küçük dağ sanki. Kadınlar işte böyle şikayetler edip bellerini bükerek değirmen taşlarını çekiyorlardı. Üzerlerinden akan ter damlaları etrafında döndükleri değirmen taşlarının zeminini ıslatıyor, karınları gurulduyor, içlerinde biriken gazdan karınları şişiyor ve Mabang'ın yanında osurmaya bile çekiniyorlardı. Mabang'ın burnu bir köpek kadar iyi koku alabiliyordu. Osuruk kokusundan kimin tahıl çaldığını çıkarabilirdi. Öğütülen tahıllar kar tanelerini andırıyordu. Sarı ya da kırmızı kar tanelerini. Bu rengarenk kar taneleri içinde annelerin gözyaşları vardı. Annelerin omuzlarında koza şeklinde yumrular oluştu. Ayaklarının üzeri deve toynakları gibi sert mısırlar bağladı. Yalancı tesbih ağacı, dipnot, Çince'de acı ağacı diye biliniyor. Muayyen burada annelerin acı ağacı gibi acı çektiğini söylüyor. Gibi ya sabır çekerlerdi. Ama yaptıkları iş o yıllar için kolay bir iş sayılırdı. Kızlar dedi Mabank. Bana küfretmeyin, ben kötü kalpli bir adam değilim. Dağ köyünün değirmeninde çalışan kadınların hepsi ağız maskesi takıyor. Evet ya, 8. abla, eğer annem değirmende eşek gibi değirmen taşı çevirmeseydi çoktan ölmüş olacaktım. Kendini nehre atmak zorunda kalmayacaktım böylece. Belki de Papağan Han da ölecekti ve onlarca yıl sonra doğunun kuş cenneti gibi bir yer bile olmayacaktı. Annem tüm hayatı boyunca dürüst biri olmuştu ama bir fare gibi yiyecek çalmaya başladı işte. Yiyecek çaldığı ilk gün hava çok bunaltıcıydı. Eve dönünce kuslu yuttuğu tahılları. O gece yağmur yağdı. Annem ertesi sabah Papağan Han'ı avluda fasulye yerken buldu. Bunu gören annemin aklına her gün iş çıkışından önce değirmenin karanlığından istifade edip ne bulursa yutmak gibi bir fikir geldi. Midesini doldurduğu tahılları eve dönünce avludaki su teknesinin içine kusmaya başladı. Yiyecek her zaman değerli bir şeydir. Anne sevgisi de öyle. Annemin tahıl çalarken kullandığı yöntem dünyanın en benzersiz yöntemlerinden biriydi. Ve hırsızlık yapan annemin ışıltısı dört bir yana saçıldı. Ne zaman annemin ahşap su teknesinin önüne diz çöküp kusarak midesindeki tahılları çıkarmasını düşünsem gözlerim dolar hemen. Kanım kaynamaya başlar. Anneme olan gönül borçlarımızı ödemek için bir şeyler yapma ateşiyle yanağı tutuşurum. Ama ne yazıktır ki benim, Shanguan Yintong'un hayatı bir meme ucunun üzerinde sallanıp duran altın sarısı parlaklığında bakır bir çan gibi geçti. 8. abla, sen annemin kusmasını duyarken çok büyük bir ızdırap duydun. İki gözünde kör olmasına rağmen benden daha iyi gördün annemin o hallerini. Ana ah ana diye hıçkırıklara boğuldun. Başını duvarın kuzgun karasına dayayıp. Annem kusarken her bir tanenin suyun içine düşerken çıkardığı sesleri dinledin. O net ama hiç hoş olmayan sesleri duydun. O net ama hiç de hoş olmayan sesleri duydun. O sanki büyük kırmızı bir turba çarpan saçma sesleri gibi olan sesleri. Onları dinlerken senin kalbinde büyük kırmızı bir turba dönüştü. Annem tahılları ilk kez kusarken onu hasta sanmıştın. 8. ablacığım, el yordamıyla avluya çıkıp ana ah anacığım ne oldu sana diye acı acı haykırdın. Annem seni dinlemiyordu. Elindeki yemek çubuklarını boğazına sokup kusmaya çalışıyordu. Annemin sırtına dokundun hafiften. Annemin elbisesinin soğuk terden ıslanmış olduğunu hissettin. Annemin vücudunda yayılan o insanın içine işleyen kan kokusunu aldın. Gözlerinde sıcak bir ıslaklık hissedince annemin vücudunun bir karides gibi eğilmiş olduğunu gördün. Çok net bir şekilde. Annem yere diz çökmüş iki eliyle teknenin kenarından tutuyordu. Omuzlarını dikleştirmişti. Boynu bir gerilip bir çekiliyordu. Omuzlarının arasında. Bu görüntü çok ürkütücü ve bir o kadar da nefes kesici bir güzellikliydi. Bu haliyle ciddi bir heykeli andırıyordu. Gök gürültüsünü andıran kusma sesleri eşliğinde annemin vücudu kah der top olup demire kesiyor, kah güçten düşüp bir çamur birikintisine dönüşüyordu. Tahıl taneleri o küçük hayvanlar inci taneleri gibi birbiri ardına teknenin içine dökülüyordu. Sonra armut ağacının dibine zayıf bir yıldız ışıltısı vurdu. Annem kusması bitince tahıl tanelerini tekneden toplamaya başladı. Annem o gün fasulye kusmuştu. Taneleri avucunda sımsıkı tutuyor, ardından elini yavaşça gevşetince o yuvarlak ve parlak fasulye taneleri gönülsüzce suyun içine dökülüyordu yine patır patır. Annem bu hareketi defalarca tekrarladı. Kaba ellerini durmadan suya sokup çıkarırken sudan sıcak bir koku yayıldı. Fasulye tanelerinden gelen serinlik ve kanın insanın midesini kaldıran kokusu 8. ablamın kalbine sivri oklar gibi saplandı. Tam da salya sümük ağlamaya başlayacakken annemin yıldızların ışıltısı içinde bir ayçiçeği gibi açmış olan o mutlu ve gülümseyen yüzünü gördün. Sonra annemin kırık bir sesle konuştuğunu duydun. Canım kızım, kurtulduk. Annemin sesini duyunca gözyaşların bir pınar gibi boşandı. Gözlerinin önüne koyu bir perde çekildi yine. O akşam annem teknedeki fasulyeleri güzelce yıkayıp akşamın karanlığından faydalanarak kimseler görmeden bir tencere fasulye çorbası kaynattı. Kaynayan çorbanın kükreyen bir rüzgarı andıran sesine uyanan Papağan Han gözlerini ovuşturarak ''Nine, bu ne kokusu?'' diye sordu. Çorbayı içip fasulyeleri çiğnerken yine bir şeyler sordu. ''Nine, bu ne? Niye bu kadar leziz?'' ''Sekizinci abla, sen o zaman çoktan 20 yaşını geçmiş koca bir genç kız olmuştun. Fasulye çorbasını içmek istemiyordun ama çorbanın o baştan çıkarıcı kokusuna da dayanamadın. Miden uzun süredir tahıl öğütmemişti. Karşı koymak istedin ama fasulyeden aldığın ilk ısırıkta hiçbir şey umurunda değildi artık.'' O günden sonra bir yandan annemin gelip yuttuklarını kusmasını dört gözle beklemeye başladım. Bir yandan da bundan ödüm patlıyordu. Annemin midesi artık bir tahıl çuvalına dönüşmüştü. Annem yere diz çöker çökmez kusmaya başlıyor, kendini zorlamıyordu bile artık. Ağzını açar açmaz bütün tahıllar boşalıyordu midesinden. Papağan Han iyice şişmanlamaya başladı. Senin o ince derinin altında bile yağ tabakası oluşuyordu ama annem gittikçe zayıflıyordu. Midesi artık hiçbir şey sindiremez hale gelmişti. Bir gün Mabank bize geldi. Sekizinci abla, sen onun öykü ve acı kokusundan adamın iyi biri olmadığını anladın hemen. Ne yiyip de böyle serpildin diye sıkıştırdı seni Mabank. Ağzını bir duvar örmüş gibi sımsıkı kapayıp annemin sırrını korudun. Mabank avluda bir tur attı, hiçbir şey bulamayınca geldiği gibi gitti. Ana, istemiyorum artık tahıl kusmanı, istemiyorum dedin anneme ve dönünce. Kızım, anan çocukların açlıktan ölmemesi için her şeyi göze aldı dedi annem. Annem çok geçmeden her gün tahıl getirmemeye başladı. Çünkü Mabank kadınların hepsine ağız maskesi taktırıyordu. Bu maskeler ince soyut derinden örülüyordu. Çörek gibi bir şekilleri vardı. Hem ağzı hem de burnu kaplıyor, dört iple başın arkasına bağlanıyordu. Mabank maskeleri kendi elleriyle bağlıyordu. Eşsiz bir düğüm atma takniği bulmuştu. Ondan başka kimse çözemiyordu attığı düğümü. Maske takan annemin tahıl yutması artık iyice zorlaşmıştı. O kıtlığın yaşandığı bahar mevsiminde Simaku'nun değirmeninde işte böyle garip bir manzara vardı. Bir deri bir kemik kalmış, bir grup çırpı gibi kadının ağızları ince soyut dalından ölmüş maskelerle kapatılmıştı. Hani hayvanların yemek yemesini engellemek için takılan o maskelerle. Omuzlarında kenevir ipler asılmış, ellerinde değirmen taşını döndürdükleri sopalar, belleri bükük, bacakları açık bir halde kimi itiyor, kimi de çekiyordu değirmen taşını. Her adımda başlarını yukarıya kaldırıyor, her adımda vücutlarından ter boşanıyordu. Arkalarına bıraktıkları zemin terden sırılsıklam oluyordu. Hırıltıyla soluyorlardı. Tahıl kokusu genizlerini yakarken onlar için bir uyarıcı da oluyordu. Kadınların hepsinin vücudunda eşek tüylerini andıran tüyler çıkmıştı sanki. Değirmen taşlarının tahılları öğütürken çıkardığı sesler durmak bilmiyor, kasvetli bir gök gürültüsü gibi havaya karışıyordu. Mabank elinde bazen bir baston, bazen de bir kamçıyla sakat bacağını sürüp dökezleyerek dolanırdı değirmen taşlarının arasında. Yarı şaka yarı ciddi bir tavırla kadınların kışına vurup iyi çalışın, tembellik etmeyin derdi. Mabank değirmen taşını döndüren eşek bile arada dinlenip bir iki parça kara fasulye sapı yer. Biz insanız be dedi Dulcuyu bir keresinde ona. Siz ne sayıklıyorsunuz dedi Mabank. Erkek desem erkek değilsiniz, kadın desem kadına bile benzemiyorsunuz. Aç insanlarız biz dedi Cui. Aç mısınız dedi Mabank. Madem öyle diyorsun bu akşam iş çıkışı hepinize yarım kilo soya fasulyeyi vereyim de eve gidince pişirir yersiniz. Ama Şanguanların anası sen akıllı kadınsın, böyle olmaz değil mi? Gözleri yeşil yeşil parlarken yaptığın şeyi insanların bilmesini istemiyorsan en iyisi o işe hiç bulaşmamak. Tahıl çalmada iyice ustalaştın ama damadın Lulire'nin hatırına görmezden geliyorum bu sefer. Ne de olsa zamanında komutanımdı benim dedi. Sekizinci abla, hadi yiğidi öldürelim ama hakkını da verelim. Mabank sandığın kadar da kötü biri değildi. Kötülüğü yüzeydeydi. Çok belli oluyordu ama iyiliği kalbinin en derin köşesine gizlenmişti işte. Benim çalışma kampında olduğum yıllar boyunca Mabank'ın anneme çok yardımının dokunduğunu söylüyorlar. Annem bir keresinde sırtında bir sepet, sokak sokak çer çöp toplarken çok şiddetli bir yağmura yakalanmış. Yağmur hemen ardından doluya çevirmiş. Yumurta büyüklüğünde bir dolu tanesi annemin başına düşünce annem oracıkta bayılmış. Şanslıymış ki oradan geçmekte olan Mabank annemi pagodanın önündeki yıkıldı yıkılacak kulübeye taşımış. Mabank o sıralar köyde koruculuk yapıyordu. Elinde bir mızrakla gün boyu köyde dolanıp dururdu. İşte bir gün böyle dolanırken bir hendeğin içine düşüp öldü. Cesedini bulduklarında yüzü çoktan kartallar tarafından yenmişti. O gücünden ve haşmetinden iz bile kalmamıştı geriye. 8. ablam, içinde bizim evinde olduğu, şimdi yerinde yerler esen Hutong'un içinde hiç durmadan kuzeye doğru yürüdü. Acaba yürürken kalbinde ne acılar taşıyordun sen? Açılmayan gözlerinle o parçalanmış dünyayı göremiyordun ama körlerin kalbinde bir ayna olduğunu söylerler. 20 yıldır derin bir sessizlik içindeydin. Kalbinde sonsuz bir suçluluk duygusuyla yaşıyordun. Yemek bile yemeyen, sofrada aç kalkan sen kendini evde bir yük olarak görüyordun. Üzerlerindeki giysileri yeni bile olmayan insanlar senin eski püskü giysilerini görünce senin eski ve yeniyi ayırt edemediğini sanırdı. Aslında körlerde de güzellik aşkı bulunur ama biz sıradan insanlar senin kalbindeki güzellikleri göremedik. İçinde sayısız trajikomik gösterinin sahnelendiği o Hutong'da yürürken tarihin kokusunu aldın. Tarihin sesi vuruyordu kulaklarına dalga dalga. Japon süvari atlarının, misket tüfeği birliğinin eşeklerinin ve Simaku'nun katır bölüğündeki katırların nalları soğuk soğuk parlıyordu. Bir sürü koku ve ses ağaç dallarının üzerine örtüyordu. Sunların evinde artık kimse oturamadığından ev yıllardır bakımsız kalmıştı. Neredeyse göçmek üzereydi. Sadece setin hemen yakındaki kalın toprak avlu duvarı ayakta kalmıştı. 8. ablam koku alma yetisiyle gittikçe çoraklaşan sebze bahçesindeki otların arasında bir eşek marulu bulup kopardı. Marulun sarı çiçekleri vardı ve acı acı kokluyordu. Marulu uzun uzun kokladı. İyice çiğnedikten sonra yutuverdi. 8. ablam ve o yıllar önce nehirde bir küpün içinde bulunan o beyaz elbiseli kör kızın ortak bir gizemi vardı. O kör kız Simating ve Simaku gibi iki gizemli evlat doğurduktan sonra yine bir küpün içine oturup nehirde bir o yana bir bu yana süzülürken ortadan kayboluvermişti. Bir daha onu ne canlı ne de ölü olarak gören olmadı. Yaşamı gibi ölümü de kimsenin tahmin edemediği bir gizem taşıyordu. Onun akıbetini hiç kimse öğrenemedi. 8. ablam sete çıkıp nehrin kudretli sularının yanında dikildi. Suyun serin kokusu zihninde yeşil camdan bir perde araladı. Yüzüne serin bir esinti vuruyordu. Yırtık pırtık giysileri esintiyle havalandı. Kırlangıç ve arı sürüleri nehrin üzerinde dans ediyordu. Arıların tüylü karınlarıyla kırlangıçların serin kanatları tenine değiyordu. Güneşin nehrin üzerine vuran ışınlarının sesini dinledi çok sessiz ve ihtiyatlı bir şekilde. Sanki suyu bahar uykusundan uyandırmaktan çekiniyordu. Hiç ses çıkarmadan suyun kenarına çömelip o narin parmaklarını suya daldırarak suyun şefkatini, ciddiyetini, merhametini ve ıssızlığını duyumsadı. Nehrin sığ kesiminde yüzen küçük balık sürüleri suyun yüzeyinde küçük baloncuklar oluşturuyor, setin üzerinde yengeçler dolanıyordu. Zihninde büyük, yamalı ve ahşap bir tekne yanaştı kıyıya. Kürekler suda şapırdıyordu. Tekne kıyıya yanaşırken suyun dibinde yıllardır uyuyan alüvyonları uyandırdı. Teknede kayısı sarısı, muşamba pantolon giymiş adamlar vardı. Kasvetli bir halk şarkısını mırıldanıyorlardı. Yavaş yavaş uzaklaştılar. Elini sudan çıkardığında parmak uçlarından süzülen sular nehre damladı. Su damlalarının nehre düşerken çıkardığı sesler yankılandı zihninde yüksek sesle. Elini yine suya daldırıp yüzünü yıkadı. Bir yandan da mırıldanmaya başladı. Ana, ah anacığım, taş kalpli ana, yeni bir yaz satıcısıyla everdin. Ana, ah anacığım, taş kalpli ana, beni bir yağ satıcısıyla everdin. Bütün ablalarım bu şarkıyı bilirdi. Şarkıda geçen yağ satıcısı, o meşhur eski hikayedeki bir cariyeye aşık olan yağ satıcısı değildi aslında. Ablalarının söylediği şarkıda geçen yağ satıcısı, bizim oralarda görülen kuyruksuz, çirkin bir kuşun adıydı. 8. ablam şarkıyı mırıldanırken üzerindeki o ince elbiseyi çıkarıp bir söğüt ağacının dalına astı. O güzelim vücuduyla kaleleri yıkıp şehirleri fethedebilirdi. Bu kadar güzel olmasının nedeni melez olmasıydı. O gün setin oradaki çalıların arasına gizlenip ablamı izleyenler mutlu bir ölümün tadına vardılar. Onun güzelliğini görememiş olanlarsa ölmediklerine yandılar. Böyle bir güzellik uğruna ölmek asil bir amaca hizmet etmek demekti. Ablamın el değmemiş doğal bir güzelliği vardı. Ne giyinip kuşanması bilirdi ne de cilve ve işve yapmasını. O, Antarktika'nın en yüksek doruğunda duran el değmemiş bir kar parçasıydı. Kar gibi hatları, yeşim gibi bir teni vardı. Buz kadar berrak, yeşim kadar saftı. Gerçekten de öyleydi, yalan değil. Ardından şarkıyı mırıldanarak adım adım nehrin derinliklerine doğru yürüdü. Su yavaş yavaş önce bacaklarına, sonra göbeğine, oradan da memelerine vardı. Balıklar mutlu bir şekilde meme uçlarını ısırdı. Memeleri suyun karanlık yüzünde parlıyordu. Sonra omuzlarına vardı su. Uzun saçların göz kamaştırıcı bir hale büründü. Yürümeye devam ettim. Sonra birden muhteşem bir şekilde gözden yitiverdim. Suyun altında Vizcara'dakilerin göremediği muhteşem su altı manzaralarını gördüm. Bayramlık olmuş balıklar dans ederek karşıladı gelişini. Yemişir su bitkileri nazlıca asalındı. Suyun dibinde 5 kilometre uzunluğunda bir ziyafet sofrası kurulmuştu. En kaliteli şaraplarla krallara layık bir sofra vardı gözlerinin önünde. O zengin sofranın muhteşem kokuları denize karıştı. Bir zamanlar Natasha'ya olan aşkımın aslında 8. ablama olan aşkımdan kaynaklandığını daha yeni yeni anlıyorum. Annem kucağında ablamın söğüt ağacına astığı elbisesiyle ağlaya ağlaya setin üzerinde bir o yana bir bu yana yürüyordu. Ölüm o yıllarda çok olağan bir hale gelmiş olduğundan birkaç kişi annemin yanına gelip bir şeyler geveledi. Annem de sanki uygun bir araziye gelmiş de eşeğinden inermiş gibi kesti ağlamayı. Ablamın elbisesine sıkıca sarılıp setin üzerine oturdu. Nehrin soğuk sularına bakarak canım kızım benim. Halden en çok o anlardı. Bana yük olduğunu düşünüp kendi ölümüne yürüdü. Yavrum, tüm hayatım boyunca susam tanesi kadar bile mutluluk tadamadan gidiverdin dedi. Mabank yüz maskesini anneme uzatıp gülerek Şanguan hadi tak şu maskeyi dedi. Annem başını iki yana sallayıp Mabank o şeyi ölsem de takmam artık dedi. Kural bu dedi Mabank. Annem maskeyi aldı yavaşça yere atıp Mabank bana bir iyilik yap da üzerime gelme dedi. Benden ne gizliyorsun diye sordu Mabank. Annem bir avuç soya fasulyesini alıp ağzına attı. Ardından eğilip kusuverdi yuttuklarını. Soya fasulyesini kustuktan sonra gözleri doldu. Yavrumun hayatını kurtarmaya çalışırken kim derdi ki kızımı kendi ellerimle ölüme edeceğimi dedi. Şanguan, sen doğru olanı yaptın, böyle yapma. Olan olmuş, geri dönülmez. Ben de orospu çocuğunun tekiyim dedi. Ayrım sonu sayfa 986.